Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençekicer. Bu akşam için arkadaşım Gökçe Çiçek Kösedağ'ın yerine vekaleten sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini birlikte konuşacağız. Haftayı birlikte kapatacağız bu akşam. Neler var gündemimizde? Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Az önce görüşmeden birkaç ayrıntı öğrendik. Bunu aktaracağım sizlere ve hem Erdoğan'ın bu zirveye katılması, hem Türkiye'nin dış politikası, hem de Putin'le görüşmesinden çıkanları konuşacağız. Az sonra Profesör Doktor İlhan Uzger bizlerle olacak. Bu görüşmeyi kendisi bizler için yorumlayacak. Bugünün bir diğer haberi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugünü geçirmesi. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı tartışmaları sürerken ve bu iki isim de adaylık konusunda akıllardaki isimlerken bu ikilinin bir araya gelmesi önemli. Ayrıntılara bakacağız bugün. Bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere, partililere bir uyarı geldi. Birazdan hepsini sizlerle paylaşacağım. Başlayalım. Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi dün başladı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunuyor. Beklenen Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi de bugün gerçekleşti. Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Putin'den de açıklamalar geldi. Putin dedi ki Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum. Rusya'dan Türkiye'ye gaz arzının 1/4'ünün ödemesi ruble üzerinden gerçekleşecek. Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum diye bir açıklamada bulundu. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan gelecek gazın 1/4'ünü ruble ile ödeyecek olması, bu konuda anlaşılması bu toplantıdan gelen önemli bir açıklama. Daha ayrıntıları öğreneceğiz bu toplantıyla ilgili. Bloomberg'ten de bir iddia vardı bugünün öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bu ikili görüşmede Putin'den doğalgazda indirim ve Türk lirası ile ilgili ödeme talep edeceği söylenmişti. Buluşmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Xi Jinping'le de görüştü. Ayrıntılar böyle. Profesör Doktor İlhan Uzger'le olacağız. O bizler için yorumlayacak. Bir haberimize bakalım.
Ve gelişmiş ülkeler...
Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanlarını selamlama törenine katıldıktan sonra aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti. Oturumda yaptığı konuşmada Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an önce sona ermesi için bir çaba sarf ettiklerini kaydetti ve güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğine hazırız mesajı verdi. Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği mesajı verildi. Erdoğan zirvenin ikinci gününde devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Hürrem Suh ve Hindistan Başbakanı Modi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Evet, ayrıntılar böyle. Önemli bir görüşmeydi Putin-Erdoğan görüşmesi. Putin'in bu zirveye katılması da ayrıca önemli bir haber. Hepsini konuşacağız. Profesör Doktor İlhan Uzger bizlerle bugün. İlhan Hocam merhaba, iyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Putin'den gelen açıklamaları bir kısaca sorarak başlayayım. Gazın %25'ini Türkiye rubleyle ödeyecek. Bu buluşmadan böyle bir çıktı bekliyor muyduk? Nasıl değerlendirdiniz? Bir buna bakalım, ardından da Türkiye'nin dış politikasını konuşalım.
Yani ikili ticarette ruble kullanımı ya da yerel para, yalnızca niye ruble kullanılsın? Yani Rusya'nın da Türk parası kullanması lazım. Bu çok eski bir konu. Yani yıllardır devam ediyor. Geçen aylarda da tekrar gündeme gelmişti. Yani işte Astana'daki görüşmede, Soçi'deki görüşmede Erdoğan bunu çok sık gündeme getiriyor. Şimdi yani %25'ini rubleyle öderseniz, tabii teknik bir konu bu. Yani iktisatçıların biraz bakması gereken bir konu. Türkiye'nin ruble bulması gerekiyor. Bu rubleyi nereden alacaksınız? Rusya Merkez Bankası'ndan ruble. Yani Rusya Merkez Bankası kredi açacak, ruble alacak ama karşılığında ne vereceksiniz? Yani orada ne ödeyeceğiniz önemli. Türk parası mı, yoksa eğer o rubleyi dolarla alacaksanız Rusya Merkez Bankası'ndan bir anlamı kalmıyor. Türk parasıyla ödeyecekseniz bunun da zaten %25'i. Bunu nasıl seyredeceğini göreceğiz. Yani Türkiye ekonomisine bir katkısı olacak mı, olmayacak mı? Türkiye'nin dolar ihtiyacını azaltacak mı, azaltmayacak mı? Zaman içinde görürüz bunu.
Ve bu konuda bakalım nasıl açıklamalar gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez katılıyor bu zirveye, Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine ve bu katılıma da tabii ki bir anlam atfediliyor Türkiye siyasetindeki, dış politikasındaki gidişat açısından. Neden katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar zaman sonra bu zirveye?
Yani seçime doğru gidiyoruz ve bunu söylüyorum. Yani Erdoğan'ın dış politika hamleleri artık yani bundan sonra, yani son birkaç aydan itibaren iyice belirginleşti bu. Hani seçimler ne zaman yapılır bilmiyorum. İşte en son Haziran ayında yapılması gerekiyor. 2023 Haziran'da olması gerekiyor. Bütün dış politika eylemleri Erdoğan'ın kendi iktidarda kalış süreciyle ilgili. Şimdi Batı'dan istediği desteği alamıyor Erdoğan. Çok açık. Avrupa biraz mesafe koyuyor. Çok fazla ilişkilerde bir gelişme yok. Onlar statükonun devamını tercih ediyorlar. Yani bu göçmen anlaşması yapıldı falan 2016'da. Hani o devam etsin istiyorlar. Daha kritik olan ise Amerika, Biden yönetimi. Biden yönetimi Erdoğan'ın istediği yakın ilişkileri kurmadı. Erdoğan'ın talep ediyor. Olmadıkça Erdoğan rotayı işte Putin'e, Rusya'ya doğru kırıp bakın benim seçeneğim var demek istiyor. Ve bunun da artık giderek yoğunlaştığını görüyoruz. Yani işte neredeyse 1,5 ay içinde Putin'le bu üçüncü görüşmesi Erdoğan'a. Bu fazla sık. Yani mesela bir herhangi bir batılı liderle böyle bir görüşme trafiği yok farkındaysanız.
Putin'le hep böyleydi ama değil mi son yıllarda?
Yani bırakın görüşmeyi. Biden'dan sonra böyle oldu. Batı'yla ve yani Amerika'yla Biden yönetimi, Biden görüşmüyor. Yani birebir Erdoğan genellikle muhatap almıyor. Şimdiye kadar iki kere mi ne aradı galiba? İşte birinde Ermeni soykırımı diyeceğini söyledi. Ve iki kere de uluslararası toplantıların marjında görüştü. Yani baş başa görüşme yapmıyor. Yalnızca Erdoğan'la görüşme. Uluslararası bir toplantı varsa o toplantı çerçevesinde görüşüyor. Hatta Dışişleri Bakanları bile, yani Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları bile hani öyle baş başa görüşme yapmıyorlar. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı burada, Amerikan Savunma Bakanı mesela Türkiye'ye gelmedi. Mesela Gürcistan'a gitti Amerikan Savunma Bakanı, Türkiye'ye uğramadı. Biden Polonya'ya gitti, Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye'ye gelmedi. Dolayısıyla da yani buradan bir dışlanma var aslında bakarsanız, ben açık söyleyeyim. Erdoğan da siz beni dışlarsanız ben hani Türkiye'nin cumhurbaşkanıyım. Benim başka seçeneklerim olabilir deyip bir İran'a gidiyor, bir Soçi'ye gidiyor, bir işte Semerkant'a zirveye katılıyor. Bu zirveye katılmasına gerek yok aslında. Türkiye o örgütün bir üyesi değil. Yani Dışişleri Bakanı seviyesinde de katılabilirdi. O yüzden de bütün derdi aslına bakarsanız Batı'ya benim başka seçeneklerim de var mesajını vermek. Yani bu ikna edici olur mu? Bakın ben rubleyle de ticaret yaparım. Rus sizden dolar gelmezse Türkiye dolar akışı olmazsa Batı'dan. Ben Rusya'dan dolar bulurum. Biliyorsunuz işte Akkuyu operasyonunu biliyorsunuz. Türk şirketinin çıkarılması yapım sürecinden, inşaattan. Yerine bütün Akkuyu'nun artık her şeyinin Rusya'ya ait olması. Karşılığında işte beşer beşer beşer milyar dolar gelecek olması. Merkez Bankası'ndaki kaynak belirsiz dolar miktarının işte 24 milyar dolara ulaşması inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla da hani Rusya oligarkların parasını buraya davet etmesi, buyurun gelin burada paranızı buraya yatırın demesi falan. Dolayısıyla da Erdoğan'ın bütün bu hamleleri aslına bakarsanız Batı karşısında hala güçlü olduğunu göstermeye dayanan, siz beni dışlarsanız zaten Putin'i de dışlıyorsunuz. Yani iki dışlanan liderin işbirliği. Ama bu arada Batı'yla da ilişkileri tamamen koparmadan, yani güvenlik işbirliklerini tamamen koparmadan yürütüyor.
Bu arada izleyicilerimize bir ufak hatırlatma yapayım. Canlı yayındayız. Hem yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edeceğim sizlerden. Bu Medyascope'un YouTube'daki varlığı için çok önemli. Bir de YouTube chat'i yayın boyunca takipteyim. Lütfen yorumlarınızı ve varsa sorularınızı bize yazın. Ben de yayına taşımaya çalışayım. Hem bu konuda hem de diğer gündem maddeleriyle ilgili izleyicilerden de yorum bekliyorum. Şimdi Türkiye'nin biraz daha sizin de yorumlarınızla anladığım kadarıyla bu ilişkiler biraz Batı ile olan ilişkileri dengelemek yahut Batı ile olan kavgada bir dengeleyici unsur olması için de kullanılan ilişkiler, ama bir yandan da Türkiye'de uzun zamandır var olan bir tartışma, bir soru işareti, bir ideoloji olarak Avrasyacılığın Türkiye'de ne kadar hakim olabileceği, dış politikada ne kadar Avrasyacı adımlar atıldığı vesaire. Şimdi bunu böyle bir adım olarak okuyor muyuz, yoksa Avrasyacılıktan öte daha bir denge unsuru olarak mı kullanılıyor bunlar?
Şimdi en başından söyleyeyim, Erdoğan Avrasyacı değil. Hiçbir zaman olmadı. Erdoğan sonuçta şimdi Erdoğan'a yönelik iç ve dış politikasında en çok yapılan, en sık duyduğumuz eleştiri Erdoğan'ın İslamcı ve mezhepçi politika izlediğiydi. Yani şimdi ikisi birden olmadı. Avrasyacı olursa hani Rusya'ya ve Çin'e ve İran'a yakın olur. Hani İran'la mezhep bağı yok, tamam, Müslüman bir ülke. Rusya ve Çin'in de hani İslam'la bir işi yok. Hatta tersine bazı şeyler var orada. Dolayısıyla da hani bir defa Erdoğan pragmatizminin bir parçası olarak görebilir. Avrasyacılık, ama Avrasyacıların bence bunun farkında olarak Erdoğan iktidarına destek olduklarını biliyoruz. Yani bir işte Türkiye'de Avrasyacılığın temsilcisi Vatan Partisi açıktan Erdoğan'a destek oluyor. Avrasyacı kesimlerin bir kısmı, yani bunların çoğu işte medyada da var, emekli general amirallerden de oluşan bir grup var. Onlar zaman durumun daha fazla farkındalar. Yani Vatan Partisi'nden daha ayrışıyorlar Perinçek grubundan. Onlar kısmi destekliyorlar. Çünkü Erdoğan'ın yaptığı bazı şeylerin farkındalar. Yani bunu bir politik manevra olarak kullandı. Bunu Amerika'yla ilişkilerde bir koz olarak kullandı. Hani samimi bir Avrasyacılık yapmadığını aslında bir kısmı farkındalar, ama yine de mesela işte S-400 füzesi almış olmasını, Batı ile ilişkilerin bozulmuş, bu yüzden mesela Amerika ile ilişkilerin bozulmuş olmasını hani memnuniyetle karşılıyorlar. Onlar da Putin çizgisini takip ediyorlar. Aslında Putin'in bütün derdi Türkiye ile Amerika ve NATO arasında bir santim mesafe açabilirse Putin, bunu büyük bir kar sayıyor. Dolayısıyla da Avrasyacılar da bu çizgiyi takip ediyorlar ve Türkiye'yi Batı'dan ne kadar hani bir milim kaydırsa Erdoğan, bunu olumlu bir gelişme olduğu düşünüyorlar. Erdoğan'ın yaptığı şey bir dengeleme çabası. Şimdiye kadar, yani Ukrayna Savaşı'na kadar bu dengeleme politikası iyi işlemedi doğrusu isterseniz. Yani Amerika ile Rusya'yı birbirine karşı oynayayım derken aslında ikisine de ikisiyle de sorun yaşamaya başladı. İkisine de bağımlı olmaya başladı. Fakat son dönemde Rusya köşeye sıkıştığı için, yani ekonomik olarak köşeye sıkıştı, zorlanıyor. Rusya ekonomisi yıkılmadı. Yıkılmaz da, yani enerji geliri olduğu sürece, enerji ihraç edebildiği sürece Rusya ekonomisi ayakta kalır. Ama küçülür, zarar görür. Ve bunun etkilerini önümüzdeki yıl daha fazla göreceğiz. Askeri olarak da Ukrayna'da zorlanıyor Rusya, bu gayet açık. toprak kaybetmeye başladı, savunmaya geçmeye başladı. Dolayısıyla da Putin'in Erdoğan'a, Erdoğan'ın Putin'e olan ihtiyacı arttı. Putin açıkça Erdoğan'ı destekliyor. Yani seçimler yaklaşırken Putin'in Türkiye'deki en yakından desteklediği aday şu an Erdoğan. Şöyle düşünüyor Putin, ben Erdoğan'dan daha iyisini bulamam. Yani bütün yarattığı, yani Rusya için bazı sorunlar yaratıyor. Onun da sınırları var. Örneğin işte biliyorsunuz en son görüşmede, hem üçlü zirvede, İran'da yapılan üçlü zirvede, hem de Soçi'de Putin Türkiye'nin Suriye operasyonuna izin vermedi. Mesela orada bir sınır çekti ve Erdoğan bunu aşamadı. Ama bu ikili ilişkiler bağlamında az önce bahsettiğimiz rubleyle ticaret, büyük bir olasılıkla Erdoğan ekonomiyi rahatlatmak için doğalgazı ucuz almak istiyor. Putin'den böyle bir iyilik tırnak içinde yapmasını bekliyor. Bunu bir seçim yatırımı olarak da görüyor. Eğer doğalgaz şey olursa, daha ucuz alırsa böylelikle işte zaten biliyorsunuz sübvanse ediliyor doğalgaz. Hani en azından bütçe üzerindeki baskıyı azaltabilecek. Belki doğalgazda biraz indirime gidebilecek falan bu kış. O yüzden de iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Rusya için Türkiye çok kritik. Ya Ukrayna'ya silah, bayraktar satmasını falan şu anda önemseyecek durumda değil. Hani bu tür farklı pek şeyleri. Stratejik bakıyor Putin Türkiye ile ilişkilerine. Diyor ki mesela şöyle bir örnek vereyim size. Yani Türkiye'nin şu anki siyasi kompozisyona baktığımızda Erdoğan olmasaydı Türkiye'de başka hiçbir lider, yani Perinçek dışında, o da bir hayal, S-400 füzesi almazdı Rusya'dan. Bunu bir tek Erdoğan yapardı ve Putin de bunu biliyor. Yani Erdoğan dışında hiçbir aktörle, siyasi aktörle bu kadar yakın ilişki kuramazdı. Şu an neredeyse dünyada Erdoğan'ın en sık görüştüğü lider Putin oldu. Oysa bir NATO üyesi Türkiye. O yüzden de iki tarafta birbirine olan bu desteği sürdürüyorlar. Erdoğan, kısaca şunu söyleyeyim. Erdoğan seçimlere Amerikan desteğini alarak mı yoksa hani Putin'in desteğini alarak mı girecekti? Benim sorum buydu. Giderek öyle anlaşılıyor ki Erdoğan Putin'le giriyor seçimlere.
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir denge politikası izleyip izlemediği konusuna da kısaca gelelim. Biraz bahsettiniz şimdi. Savaştan beri Türkiye'nin aslında fena olmayan bir denge politikası güttüğü yorumları yapıyordu bu konuda siyasi analistler. Şimdi S-400 meselesi geride kaldı belki bahsettiğimiz ama son zamanlarda da Türkiye'de diplomasi açısından çok sıcak günler arka arkaya yaşandı. Hem Tahran'da hem Soçi'de Putin'le görüşüldü. Suriye'ye bir hem operasyon konuşuldu hem de diyalog arttığı haberleri de çıkıyor Suriye ile ilgili, Esad'la ilgili. Hem bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı var, tahıl anlaşması ile ilgili Türkiye önemli adımlar attı. Bir yandan F-16 alımı masadaydı. İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto konusu vardı. Pek çok adım atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidar dış politikada. Bütün bunlara baktığınızda başarılı bir politika izlediğini düşünüyor musunuz kendi siyasi geleceği açısından?
Yani dedim ki bütün dış politikası aslında kendisini iktidarda tutmaya endekslenmiş durumda. Bu çok kötü bir şey. Yani bir sonuçta yani her iktidar, her hükümet dış politikanın hani iç politika yansımalarını düşünür. Hani bu meşru bir şey. Buna bir şey demiyoruz ama bir sürü konuda olduğu gibi Erdoğan yönetiminde de bunun yani kantarın topuzu çok kaçtı. Yani bunun herhangi bir ölçüsü kalmadı ve bütün derdi mesela Erdoğan yönetimi bir dış politika eylemi kendisine zarar verir, pardon Türkiye'ye zarar verir ama kendisine yarayacaksa bunu kabul eder pozisyonda. Yani bunun kendisine bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu söylüyorum. Yani. Fakat Ukrayna krizine gelinceye kadar dış politikadaki denge arayışı sorunluydu. Ukrayna'dan sonra yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Yani Putin'in Erdoğan'a olan ihtiyacı artınca Erdoğan elindeki imkanlar artmaya başladı. Ukrayna krizinde şunu söylüyorum, benim açık bir hani körlemesine bir Erdoğan düşmanlığım yok. Yani objektif olarak neyse onu kabul etmek zorundayız. Ukrayna krizindeki politika kısmen daha başarılı. Erdoğan'ın bütün Suriye politikası, bu mavi vatan politikası, hangisine Ege vesaire hepsini neyi ele alırsanız alın, Libya politikası, Ukrayna krizinde Erdoğan yönetimi kısmen biraz da koşulların dayatmasıyla, yani benim şimdiye kadar yani ısrarla savunduğum şey şuydu: bölgedeki her krizin, her çatışmanın bir parçası olamazsınız. Çünkü parçası olduğunuzda bunun getirdiği başka sorumluluklar oluyor, bunun getirdiği bedeller oluyor. Bize kazandırdığı bir şey olmuyor Türkiye olarak. Ne daha fazla güvenlik elde ediyoruz. Mesela Libya'daki savaş angajı oldu Türkiye. Ne Türkiye daha güvende o savaş angajı olduğu için, ne de ekonomik olarak daha fazla refah elde ettik. Yani o zaman niye bu işe girdik? Ukrayna krizi öyle olmadı. Ukrayna krizinde Erdoğan'ın yapacağı başka bir şey yoktu. Yani açıkça ne tam olarak Ukrayna'nın arkasında durup Putin'i karşısına alabilirdi, çünkü ihtiyacı vardı, ne de tamamen Rusya'nın yanında durup Ukrayna'yı karşısına alırdı. Bu sefer Ukrayna'yı karşısına almak demek bütün Amerika ve NATO ülkelerini karşısına almak olurdu. Ve çok kritik bir şey, Ukrayna meselesinin Batı için de yaşamsal olduğunu anladı. O yüzden ikisini de yapamazdı. Yani biraz da denge politikası koşulların da yaptığı bir şey oldu Erdoğan'a. O da o hattan yürüdü. Hani ben mesela başka bir şey yapardım, başka bir şeyden vazgeçerdim. Genel olarak daha dengeli bir politika istedi. Bir taraftan Ukrayna'ya silah satarken, öbür taraftan işte Amerikan gemilerine de girme dedi mesela şeyden, boğazlardan, orayı kullanma dedi. Amerika da buna uydu. İşte tahıl şeyi yaptı. Antalya'da bir görüşme yapıldı. İşte İstanbul'da devam geldi ama oralardan bir şey çıkmadı. Yani Türkiye bu savaşı bitirecek güç ve kapasitede bir ülke değil. Ancak ve ancak Putin isterse ya da taraflar isterse arabuluculuk yapabilir. Dolayısıyla da işte ambargoya uymadı ama Ukrayna'ya silah sattı. Bayraklar satmaya devam etti. Yani şeyde, Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınadı ama oligarkları davet etti falan. Yani böyle bir denge kurdu kendince Erdoğan yönetimi. Bu denge devam ediyor ve Putin bundan yaptırımlara uymadığı sürece Türkiye, Putin bundan memnun. O yüzden de karşılıklı paslaşmaya devam ediyorlar. Muhtemelen bu böyle devam edecek seçimlere kadar. Erdoğan ısrarla Putin kartını, Rusya kartını batılı ülkelere karşı oynayacak. Eylül'de biliyorsun bu ay sonuna doğru şeye gidecek, New York'a gidecek. Orada işte belki Biden'la görüşecek. Mali var. Henüz teyit edilmedi, bilmiyoruz. Yani Biden'a gitmeden eğer görüşecekse, bakın ben hani Putin'le görüşmeden geliyorum, Xi'yle, Çin lideriyle görüşmeden geliyorum buraya demek istiyor aslında aynı zamanda.
Peki Batı'nın nezdinde etkili olacak mı, amacına ulaşacak mı, eğer amaçlardan biri buysa Cumhurbaşkanı Erdoğan için? Ve seçmen nasıl etkileniyor bu adımlardan diye soracağım. Biliyorum çok az vaktiniz kaldı ama kısa kısa iki yorum rica edeyim bu sorulara da ardından vedalaşalım.
Çok, Batı çok yakından takip ediyor. Olumlu mesela tahıl meselesinde, bu tahıl koridoru meselesinde memnun kaldılar. Çünkü yani biliyorsunuz Kuzey Afrika ve Afrika, Orta Doğu'da Rus-Ukrayna tahılı tüketiliyor ve hani burada açlık olursa Avrupa'ya doğru bir göç dalgası olur diye korkuyorlardı. Yani bu bunun kısmen giderilmiş olmasından memnunlar falan. Ama yani şöyle söyleyeyim. Böyle işte bu troller falan sosyal medyada yazıyorlar. İşte Batı ilkildi, Batı yerinden zıpladı o görüntüleri görünce Erdoğan falan. Böyle bir şey yok. Yakından takip ediyorlar. Yani Batı'da böyle şöyle söyleyeyim. Yani siyasete duygusal yaklaşılmaz. Böyle yerinden zıplamazlar, kıskanmazlar. Gereğini yaparlar. Yani rasyoneldir, soğukkanlıdır. Takip eder, görür. Ve bunun için yani alttan alta, mesela Türkiye yaptırımlara uymazsa Amerika'dan yaptırım kararı gelir Türk firmalarına. Anlayamazsınız. Yani hani öyle hani Batı'dan reaktif değildir. Yani böyle fevri tepkiler gelmez. Batı dünyası, Amerika böyle çalışmaz. Sistem vardır. O kurulu sistem, büyük bir mekanizmadır o. Yani Hazine Bakanlığı çalışıyor şu an Türkiye'nin. Tek tek şeyleri çıkarıyorlar. Yani hangi firma şeyi deliyor mu, yaptırımları deliyor mu, denmiyor mu. Bunlar ve uyarıyorlar da Türkiye'yi. Bakın biz bunları kaydediyoruz diyorlar. Hani hatırlayın, bir gün Zarrab tutuklanıverdi. İşte Hakan Atilla, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı tutuklanıverdi. Yani öyle biz mesela ondan önce böyle bağırıp çağıran bir Batı görmedik. Amerika görmedik. Dediğim gibi o mekanizmayı işletirler. İçeriye de ya evet faydası oluyor. Yani şöyle faydası oluyor. Erdoğan'ı böyle bir dünya lideri olarak pazarlıyor.
Özellikle o kalabalık fotoğraf sosyal medyada evet, ilgi yani gördü.
Fotoğraflar çok aldatıcıdır biliyorsun. Bir anı yansıtır. O gün o an Erdoğan 30 saniyelik bir şey söyler. O susar. Putin bir şey anlatır. İşte Lukashenko bir şey anlatır. Onlar dinler. Ama fotoğraf bir kesit olduğu için, bir an olduğu için oradan yani bir sürü fotoğraf üretebilirsiniz. Yani başka bir lider konuşurken de çekseniz bu sefer Erdoğan dinliyor. Görüntüsünü alırsınız. Putin konuşuyor. Diğer liderler. Yani her lider bunu yapabilir. Ki oluyor bunlar. Dolayısıyla da Erdoğan ve bu dış politika imajı konusu ilginç bir çalışma konusu aslına bakarsanız. Çünkü negatif olanlar işlemiyor. Pozitif olanlar işliyor. Çünkü Erdoğan seçmeni pozitif olanı almaya hazır bir seçmen. Negatif olanı gözünü kapatmaya. Yani Erdoğan'ın mesela Esed katil deyip sonra buraya gelseydi görüşürdüm demesini seçmen olumsuz algılamıyor. Ama o fotoğraf karesini olumlu algılıyor. İşte benim liderim diyor. İşte dünyaya ayar veriyor diyor. Bu fotoğrafı gören batıcı durdu diyor falan. Yani böyle bir seçmen kitlesi var. Erdoğan ne yapsa memnun oluyor. O %25-30'a çok fazla araya giremiyoruz maalesef.
Çok ilginç bu söylediğiniz. Negatif gelişmeler gelişmelerden etkilenmiyor seçmen ama pozitif gelişmeleri iyi karşılıyor. Evet. Çok umursuyor mu seçmen bunu sizce?
Ay şöyle şey kendisini şey buluyor, identifiye ediyor. Yani böyle özdeşleştiriyor Erdoğan'la. Yani kendi lideri olarak görüyor. Kendisini iktidarda görüyor. Dolayısıyla kendisini de Putin'e ayar verirken algılıyor. Yani böyle bir gurur duyma duygusu var. Yani dünya çapında bir liderimiz var duygusu var. Yoksa tabii ki yani o televizyonda bunu akşam haberlerinde bunu görüp yarın öğleden sonra markete gidince hayatın gerçeğiyle karşılaşıyor. O ayrı. Ama dediğim gibi Erdoğan da sevecek, başarı bulacak bir şey arıyor zaten o seçmen. Bu tür uluslararası toplantılardaki imaj çalışmaları diyeyim, yani iletişim çalışmalarında da etkileniyorlar.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin'le görüştü, Şangay'daydı. Şangay İşbirliği, affedersiniz, Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı ve burada hem Çin lideri hem Rusya Devlet Başkanı'yla görüştü. Putin'den açıklamalar duyduk. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nasıl açıklamalar gelecek bu görüşmeye dair ama önemli adımlarda. Profesör Doktor İlhan Uzgel, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, zaman ayırdığınız, yorumladığınız için. Sağ olun.
Yayınlar, kolay gelsin.
Biz Türkiye'nin iç siyaset gündemine dönelim, muhalefetin gündemine dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikteydi. İBB'nin 150 günde 150 projesi kapsamında bugün iki lider bir araya geldiler. Daha önce 24 Haziran'da beraberlerdi. Yine Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde, affedersiniz 24 Haziran'da Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi. Tekrar buradalardı. Ardından Silivri, Seymen Köyü ve Değirmen Köyü ziyaret ettiler. Ve son olarak Büyükçekmece sahilinde yapılan düzenlemeyi de yerinde kontrol etti iki lider. İzleyelim.
Değerli eterinizin karşılığını almanız için belediye başkanımız elinden gelen çabayı gösteriyor. Diğer belediye başkanlarımız aynı çabayı gösteriyorlar. Siz üretmezseniz 85 milyon insan aç kalır. Dolayısıyla sizin üretmeniz bizim açımızdan da Türkiye açısından da son derece değerli.
Biz halkımızın bütçesini en ahlaklı bir şekilde, en hesap verebilir bir biçimde, en temiz şekliyle ve en şeffaf şekliyle vatandaşımıza hizmet olarak görmesini harekete geçirmekle mesul müretisleriz.
Herkese sahip olsun. Eyvallah. Başının üstünde geliyor. Her fakirin, her fukaranın başını sokabileceği bir ev olsun itirazı yok mu? Ev olsun, evinde huzur olsun, rahat olsun, buna hiçbir itirazı yok. Ama kafamda bozulmalar var, onu sormak zorundayım. Niçin? Fakirin fukaranın hakkını korumak için sormak zorundayım. Parayı topluyorsun, gayet güzel. Her kişinin evini parayla tutuyorlar, gayet güzel. Kurayı altlar görecek, siz neden? Baştan kura çeksen de alacaksın sen baştan parayı, kullanacaksın.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün partinin yöneticilerine ve milletvekillerine bir uyarı geldi. CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu partinin yöneticilerine ve milletvekillerine altılı masanın karar verdiği ve vereceği konularda altı genel başkanın görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmamaları talimatını verdi.
Yaptığı açıklama.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmaması, Halkların Demokratik Partisi'ne bakanlık verilip verilmeyeceği tartışmaları siyaset ve ülke gündeminin ana konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimlerin Cumhurbaşkanı aday olabileceği ve altılı masada çatlak olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. CHP'den edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu gelişmeler üzerine CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmamasını istediği öğrenildi.
Tahminimizce özellikle adaylık mevzusuyla ilgili bu uyarı, çünkü çok sayıda parti kurmayından adaylıkla ilgili yorumlar geldiğini biliyoruz. Altılı masanın adayının kim olacağı merak edilmeye devam edilirken. Dünyaya döneceğiz. Bir yanda Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın Özbekistan'da toplantıları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oradaydı. Bir yandan da Rusya'nın Ukrayna'yla savaşı devam ediyor. Savaştaki son gelişmelere bakalım.
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da 440 cesedin olduğu bir toplu mezar bulundu. Yetkililer adli soruşturmalara başlarken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski mezarı Rus kuvvetleri tarafından yapılan Buça katliamına benzetti. Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu sızan bir videoda mahkumları Ukrayna'da savaşmak için ikna etmeye çalışırken görüntülendi. BBC tarafından teyit edilen videoda Wagner'in patronu kalabalık bir mahkum grubuna konuşurken görülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından özellikle Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen birçok iş adamı ve oligarkın gizemli ünlüleri arasına bir yenisi daha eklendi. Rusya'da yayın yapan devlet gazetesi Pravda'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten 68 yaşındaki Vladimir Nikolayevich Sungorkin katıldığı iş gezisi sırasında gizemli bir şekilde aniden öldü. Kremlin ölüm haberini doğrularken Rus gazeteciliği için büyük bir kayıp yorumunda bulundu.
Bugün 16 Eylül, Pazartesi günü 12 Eylül'de, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tam 42 yıl geçti ve 12 Eylül'de darbeyle ilgili tarihsel adalet için Bellek Müzesi ve İnsan Hakları Arşivi erişime açıldı. Aralarında akademisyenler, hukukçular, sanatçılar, insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu ekibin titizlikle ve gayretle çalışarak oluşturdukları Türkiye'nin ilk dijital bellek müzesine bellekmuzesi.org adresinden ulaşılabiliyor. Bellek Müzesi hakkında eş direktörler Aylin Tekiner ve Eylem Delikanlı süreci Medyaskop'a anlattılar.
Tarihsel adalet için Bellek Müzesi 2021'in Ocak ayında Research Institute on Turkey'nin kolektif hafıza çalışma grubunun bir araştırması olarak başladı. Bu çalışmanın ana amacı 1980 darbesinin ardında o sürecin içerisinde işlenmiş insanlığa karşı suçların kaydını tutmak, bunları görünür ve anlaşılır bir hale getirmek. Aslında tarihsel adalet için Bellek Müzesi bitmiş bir çalışma değil, yeni başlayan bir çalışma. Dolayısıyla açılışını yaptığımız dijital müze bir başlangıç aşamasında gibi düşünülebilir. Hem altyapısı itibariyle hem bizim öngördüğümüz yapısı itibariyle gerçekten kolektif olarak büyütmeye müsait, arşivleri genişlemeye müsait, konu başlıkları gövdelendirmeye, çeşitlendirmeye çok müsait bir müze olarak tahayyül ettik biz bu dijital bellek mekanını. Birkaç alanda işlevsellik gösteriyor aslında. Hem bir fiziki bir mekanı olmayan bir bellek mekanı. Yani 12 Eylül'e dair şimdiye kadar Türkiye'nin fiziki olarak bir bellek mekanı yoktu. Biz bunu fiziki bir yerde inşa edemeyeceğimizi öngördüğümüz için dijital bir mekanda kurmayı hedefledik. Bir taraftan bir bellek mekanı olma özelliği gösteriyor. Bir taraftan bütün arşivleri ve koleksiyonlarıyla büyük bir arşiv ve dokümantasyon merkezi olması düşünülüyor. Diğer taraftan özellikle insan hakları alanında çalışanlar için, insan hakları alanının ve o alandaki mücadelelerin bir parçası olarak, yani Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir bileşeni olarak önemli bir kurum olmasını hedefliyoruz biz.
Bellekmüzesi.org adresinden ulaşılabiliyor. Hatırlatalım tekrar ve haftayı kapatırken bakalım sporun gündeminde neler var.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. B grubunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes konuk oldu, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. H grubundaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibini 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 7. haftasında ise Galatasaray Konyaspor ve Hatayspor Kayserispor karşılaşmaları ile bu akşam başlıyor. Tenisin en büyük efsanelerinden 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, profesyonel tenis kariyerini bırakmaya hazırlanıyor. Federer, önümüzdeki hafta katılacağı Lever Cup'ın ardından kortlara veda edeceğini açıkladı. 1998 yılında 17 yaşında profesyonel tenise adım atan Federer, ilk olarak 2004 yılında zirveye çıktığı ATP sıralamasında 237'si üst üste olmak üzere 2018 yılına kadar toplamda 310 hafta liderliği sürdürerek ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Son Grand Slam'ini 2018 Avustralya Açık'ta ulaşan Federer, erkekler tenisinde 20 Grand Slam'a ulaşan ilk isim olarak da tarihe geçmişti.
Evet, güne bakışın sonuna geldik. Haftayı birlikte kapatıyoruz başta da söylediğim gibi. İzleyicilerden güzel dilekler, yorumlar gelmiş. Teşekkürler ve iyi yayınlar dilekleri gelmiş. Çok teşekkür ediyorum yorumlarını bizlerle paylaşan herkese. Ve burada kapatacağız bülteni. Güne bakış hafta içi her akşam saat 19'da YouTube kanalımızda canlı yayında, kaçırmayın. Her akşam 7'de gelin buluşalım. Benimle değil ama belki Gökçiçek Göse Dağı ile birlikte gündemi konuşmaya devam ediyoruz Medyascope'da. Sizler de bize katılın lütfen. Yayınlarımızı beğenin ve paylaşın. Bu desteği sizden rica ediyoruz. Bu Medyascope'un YouTube'daki varlığı için çok çok önemli. Bir de aşağıda katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyascope'a destek olmak isterseniz o linklere de bir göz atın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.